kısa süre önce Habertürk'teki işinizden çıkarıldınız. Öncelikle bunun ardındaki nedenleri sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz?
Son başbakanın son medyaya saldırılarına verdiği olaylarla ilgili tavrına karşı son 2 yılın fazla sarktı. Herhangi bir ana akım medyada kolay kolay yayınlanamayacak şeylerdi. Sanırım o yüzden oldu. Yani daha doğrusu şöyle, bu konular biliyorsunuz belgelenmesi zor konular. Ama ben bu yönde röportajlar verdiğim zaman hiç yalanlanmadığı için ve gazetedeki bir yazışlarımızın ağzından bunlar sıra dışı zamanlar ve şimdi daha fazla tutamadık söylendiğim için beni rahatlıkla söyleyebilirim ki siyasi duruşumdan dolayı çıkaralım.
Evet. Peki sizce direkt hükümete yakın güçler ya da direkt hükümet tarafından gazete yönetimine böyle bir baskı yapıldı mı? Ya da böyle bir direktif verildi mi çıkarılmanız yönünde?
Bilmiyorum ve doğrusunu isterseniz çok da öğrenmek istemiyorum. Çünkü bu mesele artık benim mesela sadece benimle ilgili bir mesele değil. Zaten öyle değil. Birçok gazeteci arkadaşımız işten atıldı. Aynı benzer sebeplerle. Bugün de Mehmet Altan işten atıldı. Yine aynı şekilde Uluderey'in gibi gösterdiği tavırdan dolayı ve hükümeti eleştirdiği için. Düşünün ki hükümetin destekçileri bile işinden olabiliyor artık küçücük bir eleştiri karşılığında. Sanıyorum benim artık yazamıyor oluşum sadece kişisel bir işten atılma değil, daha çok Türkiye'deki basın özgürlüğüyle ilgili bir meseledir. Bu kadar arkadaşımız tutukluyken, gazeteci arkadaşımız meslektaşımız tutukluyken ben meseleye sadece benim işten atılmam diye bakmaktan yap diyorum yani. O yüzden bu meseleyi hepimizin meselesi olarak algılatacak şekilde düşünmek ve görmek lazım diye düşünüyorum.
Evet, siz şu anda Tunus'tasınız ama Türkiye'yi yakından takip ediyorsunuz hiç kuşkusuz. Durumu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de basın özgürlüğü ve gazetecilere karşı tutum şu anda nasıl sizce?
Ben 93 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Birkaç hükümet görmüşlüğüm vardı. 93 yılından beri yani Türkiye'deki basın hiçbir zaman yeterince özgür olmadı. Evet, ama bugünlerde yaşadığımız şeyin daha korkunç olmasının sebebi bütün bunların demokrasi, hatta kendi deyişleriyle ileri demokrasi adı altında yapılıyor olması. Çok yalnızlaştırıldı bu endişeden, bu korkudan bahseden insanlar. Ben gelecek günleri de hiç iyi görmüyorum doğrusu.
Evet, Türkiye'de basın özgürlüğü konusundaki kısıtlamalar demokrasi adına yapılıyor şeklinde bir yorumunuz oldu. Özellikle uluslararası arenada gazetecilere karşı yapılan operasyonlar, tutuklamalar büyük yer alıyor ve AKP hükümetinin bu demokrasi açılımının ne kadar gerçekçi olduğu yönünde de soru işaretleri yaratıyor. Siz uluslararası arenadaki eleştirileri de takip ediyorsunuz. Dışarıdan Türkiye'nin görünümü sizce ne?
Dışarıdan çok azı görünüyor bizim yaşadıklarımızın. Öyle ki ben yabancı basının arkadaşlarıma anlattığımda benim paranoyak olduğumu zannediyorlar. Telefonların dinlendiğini, bu telefon dinlemelerin iddianameleri aynen girdiğini, çok özel konuşmalarımızın bile duruşmalarda yüzümüze vurulabildiğini söylediğimde. Dışarıdan görünen kısmı çok az. Bana daha da korkutucu gelen kısmı bu. Çünkü sanıyorum bölgedeki bir takım siyasi çıkarlarından dolayı basın hükümetler Türkiye'de olup bitenlere fazla destekçisiz kalıyorlar. Dışarıdan görünen doğrusunu isterseniz beni çok o kadar da ilgilendirmiyor ama içeriden görünen çok fena. Biz bundan nasıl başa çıkabileceğiz bilmiyorum. Çünkü öyle bir şey oldu ki Türkiye'de bütün muhalefetin kafası karıştı ve iki insan yan yana gelip birbirine güvenip bir baskıya karşı gelebilecek halden çıkartıldılar. Bu kafa karışıklığı neticesinde insanlar bir anı cezaevine getirilirken çok iyi tanıyor olmamıza rağmen getirilen insanların kafasında acaba bir şey mi yaptı şüphesi hala doğabiliyor. Ben bu şüphenin artık aslan kapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Asyaşehir Etiket'in son araştırmasına göre dünyanın bütün teröristlerin 1/3 Türkiye'de yaşıyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Evet olabilir. Eğer bütün gazetecileri, muhalefetteki bütün gazetecileri, muhalefetteki bütün öğrencileri, muhalefetteki bütün politikacıları küçük bir cezaevine koyarsanız, işlerine demokrasi düşmanı, terörist damgası yapıştırırsanız ancak öyle güçlediğimiz Türkiye'de yaşayabilir şu anda. Bu bence çok korkutucu bir şey. Ve ne kadar korkutucu olduğunu bizim terörlerle söylememiz gerekiyor ki insanlar uyanabilsinler ve kendilerine gelebilsinler.
Hrant Dink cinayetiyle ilgili son bir mahkeme kararı gerçekten toplumun geniş kesiminde büyük rahatsızlık yarattı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Çok çok üzgünüm. Birincisi o, çok üzgünüm. Çünkü bu kadar uluslararası dikkat çekmiş bir davada bile böyle bir karar verilmesi, üstüne üstlük bu cinayette payı olduğu söylenen resmi görevlilerin her birinin bu duruşma süresi boyunca terfi ettirilmeleri, bütün bunlar ne kadar sınırsız ve ne kadar utanma duygusu olmayan bir zamandan geçtiğimizi gösteriyor. Ve bunlar bir Türkiye insanı olarak, yazı yazan bir insan olarak ama en çok Hrant'ın arkadaşı olarak beni tarif edemeyeceğim kadar çok üzüyor.
Ayrıca bu tip olayların arkasında yine derin devlet olduğu, işte mahkemelerde kanıtların karartıldığı, özellikle Dink cinayetinde devletle bağlantılı bazı kayıtların, polisle bağlantılı bazı kayıtların silindiği belirtiliyor. Ayrıca yine Nedim Şener davasında sizin de dediğiniz gibi çok özel telefon konuşmalarının bile kanıt olarak sunulduğu belirtiliyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunun arkasındaki o derin devlet kavramı ne sizce?
Derin devlet Türkiye'nin yeni tanıştığı bir kavramdır ve bu hükümetin de eseri değil elbette. Fakat benim avukat Fethiye Çetin dediği gibi bu davada verilen karardan şunu anlıyoruz ki o derin devlet bugünkü siyasal iktidarla bir barışma yolunu bulmuş gibi gözüküyor. Bunu söylemekten çok büyük bir eser duyuyorum. Çünkü bu hükümet bu derin devleti sorgulayacağını bize söz vererek gelmişti hükümete. Fakat Fransız davası görüşmesinin sonucunda çok net bir şekilde gördüğünüz gibi sanıyorum o söz tutulmadı ve tutulmayacak.
Peki sizce bunun arkasında AK Parti'nin Avrupa Birliği ile yollarını bir nevi ayırmasa da durdurmasının etkisi var mı?
Bunun arkasında bir politika var elbette ama bir politik görüş, bir politik hedef mutlaka olmalı ama Avrupa Birliği meselesinin ben bu konuda ikinci önünde olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum bölgedeki çok daha büyük bir projenin yansımaları gibi geliyor bana. Sanıyorum bizim arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın hapishanede çürümesi o kadar büyük çıkarlar karşısında çok küçük bedeller.
Daha büyük bir proje derken bu dışarıdan güçlerin dahil olduğu bir projeden mi bahsediyorsunuz? Daha büyük bir projenin uzantısı bu baskılar ve tutuklamalar dediniz. Bunu biraz açar mısınız?
Komple teorisi gibi geleceği için kulağımın üzerine çok fazla durmak istemiyorum. Ama ortada olan bir şey var. Asgari düzeydeki insan hakları ve düşünce özgürlüğü kriterleri Türkiye'de yerine getirilmiyor. Bu hangi projenin parçası olursa olsun önemli değil. Mesela bu görünen şeyi görmek, göze görünen bölümünü görmek bile yeterli. Göze göremediğimiz, şimdiden bilemediğimiz, sadece üzerine bilgi parçalarımız olan bir projeden bahsetmektense bugün ortada olan şeyin görülmesini istiyorum ben. O da şudur ki 100 tane gazeteci cezaevinde. Hükümet bu arkadaşımın, meslektaşlarımızın gazetecilikten dolayı cezaevinde olmadığını söylüyor. Afrika'nın en geri kalmış ülkesinde bile gazetecileri içeri çıkarken gazetecilikten dolayı bir mazlar lazım. Arkadaşlarımız, meslektaşlarımız terörist olarak tutuklanıyorlar ve aylarca hiçbir görüşmeye çıkmadan tutuk arıyorlar. Profesör Doktor Büşra Ertan'ın ve İnce İzlati Rabit Sarakoğlu'nun içeride savunmalarını yazmak için bir dertli ve içeriklerinde bile reddediliyorlar. Bunlar en asgari düzeyde insan hakları ihlalidir ve sadece bunun bilinmesi yeterlidir.
Teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığınız için ve size iyi şanslar diliyorum.
Ben teşekkür ederim.